Ayrım 9.
Sayfa 99. Kafası karışan adam doğasındaki merakı yenilerek flütü çocuktan bir buzağı karşılığında alıp yeniden köşesine çekilmiş. Fakat sonra eğer çobanla karşılaşmamış olsa bu yeni müzikal sesler, tatlı nameler çıkarma yönteminin varlığından hiçbir zaman haberdar olamayacağını fark ederek yeni maceralar arama ümidiyle uzak diyarlara doğru yola çıkmaya karar vermiş. Adam gezip dolaşırken delikli bir tahta parçası üzerine gerilmiş teller üzerinde gidip gelen bir yaydan, bir tapınağın kapısındaki menteşelerden, adamın birinin bir kadehin kenarına parmak ucunu sürtmesinden ve arıların kanat hareketlerinden hep nameler yayıldığını duymuş. Ve hayreti arttıkça bu seslerin oluş biçimlerini bildiğine ilişkin inancı da azalmış. Önceki deneyimleri, cırcır böceklerinin o tatlı ve tiz sesi uçmak için kanatlarını birbirlerine sürterek ama uçamadıklarından çıkardıklarını ona öğretmeye yetmeyeceği gibi, böyle bir şeyin olabileceğine inanmasını bile sağlayamazdı. Böylece adam artık daha fazla ses yaratma biçiminin bulunmadığına kanaat getirmişti ki, kendini yeniden bu kez çok daha derin bir bilgisizliğin ve acizin içinde buluverdi. Eline aldığı bir ağustos böceğinin tiz sesini ne ağzını kapatarak ne de kanatlarını durdurarak susturabildi. Üstelik gövdesini kaplayan pullarda da bir hareket göremiyordu. Sonunda göğsündeki zırhı yukarı kaldırdığında altında ince sert lifler gördü. Sesin bu liflerin titreşiminden gelebileceğini düşünerek hayvanı susturmak için onları koparmaya karar verdi. Fakat iğne o kadar derine girmesine rağmen hiçbir gelişme olmadı. Sonunda tamamen iğneye mıhlanan yaratık ölüverdi de sesi ancak kesildi. Adam ağustos böceğinin namelerinin bu liflerden doğup doğmadığını yine öğrenememişti. Bu deneyimden sonra bilgisinin üzerine güvensizliğin gölgesi düştü. Kendisine sesin kaynağının ne olduğu sorulduğunda temkinli cevaplar vermeye başladı. Evet, birkaç biçimini biliyordu bilmesine ama bilmek bir yana tasavvur dahi edilemeyecek daha pek çok yolu olduğundan emindi. Sarraf'ın bu bölümü latif dili ve şiirsel dokusuyla ama daha çok kendi bilim felsefesini dile getirdiğinden Urban'ın çok hoşuna gitti. Yani demek oluyordu ki insanlar evrenin işlerini anlamaya ne denli heves ederlerse etsinler, cüz'i akıllarıyla Tanrı'ya sınır koyamayacaklarını unutmamalıydılar. Tanrı, gözlenen bütün etkileri insan aklının alamayacağı sonsuz sayıda olanaklı yoldan biriyle gerçekleştirmiş olabilirdi. 10. Hizmetinizde çalışmak. Galileo'nun 1623 yazı boyunca süren hastalığı, kızından kalan mektuplarla belgelenen rahatsızlıklarının ilkidir. Ne yazık ki bu mektuplarda Galileo'nun hastalığının doğasına ilişkin yeterince ipucu yoktur. Ancak Sir Maria Celeste'nin babasının değişmeyen sağlık durumuna zaten aşina olduğu ve bunun kafasını nedenle meşgul ettiği bu mektuplarda açıkça görülmektedir. Babası hakkında kah uşaktan, kah amcasından gelen havadislere kulak kabarttı. Galileo'nun Floransa'da kaldığı ilk hafta ona küçük balık biçiminde kurabiyeler hazırladı. İkinci hafta doğru dürüst bir şey yiyemediğini öğrenince iştahını açması için 4 taze erik gönderdi. Galileo Eylül'de Bello Sguardo'ya döndükten sonra mektuplarıyla ona destek oldu. Çektiği ıstırap Galileo'nun el yazısını da etkiliyordu. Elimizde bulunan Galileo'ya ait kağıtlar arasında satırları yatar durumda yazıldıkları izlenimi verecek şekilde sayfanın aşağısına ya da yukarısına doğru dikine ve kasılmış bir elle yazılmış yığınla belge bulunmaktadır. Galileo'nun takipçileri üzerlerinde tarih bulunmayan karma karışık haldeki kağıtları sıraya sokarken farklı kentlerde farklı türde mürekkep alıp kullandığından mürekkebin rengine ve kağıdın özel niteliğine dayandıkları kadar Galileo'nun Padua döneminin sonlarından itibaren kağıdın cinsinde belirgin bir farklılık göze çarpmaktadır. Bu değişken el yazısından da ipucu olarak yararlanmışlardır. Sir Maria Celeste babasına yazdığı mektuplarda çoğu zaman düzgünlüğü hıza feda etmek zorunda kaldı. Fakat yine de müsveddelerini temize çektiği, gelişi güzel karalamalarından düzgün mektuplar çıkardığı baş rahibe için yaptığı gibi Galileo'ya da zarif yazılmış mektuplar gönderdi. Yazının başında süslü el yazmalarında olduğu gibi ilk paragrafın ilk tümcesinin ilk harfini büyük yazıyor ve saç kılından enli bir şeride doğru değişik kalem vuruşlarıyla harfe kavis veriyor, yılan kavi kuyruklar yapıyordu. Cümleleri sağa doğru giderken bütün küçük D harflerini ters yönde kendi üzerlerine doğru eğiyor, böylece harfin göbeği bütün bir sözcüğe gölgesini düşüren dev bir sayfanın altında kayboluyordu. Sağa yatık uzun bir harfin tepesinin sola eğik D'nin tepesiyle kesiştiği yerde onları noktalı bir kemerle birleştiriyordu. Bazen sayfanın başlarına, paragraf sonlarına süsler yapıyor, selam gönderdiği, imza attığı yerlerin arasına dalgalı çizgiler sokuyordu. Zarfların üzerine ise mahallenin, Belosguardo ya da kentin, Roma, Floransa, Siena adını yazmaktan çok adres kabilinden resmediyordu. İstediğiniz mektubun kopyasını gönderiyorum diyor Galileo'nun 30 Eylül tarihli bir ricasını yerine getirirken. Beğenmeniz temennisiyle böylece ileride size yine işimle yardımcı olabileyim. Hizmetinizde çalışmak bana büyük bir zevk ve mutluluk verir. Çok geçmeden Galileo'ya yardım etmenin başka bir yolunu buldu. Manastır'daki işleri kendisine pek zaman bırakmasa da bir masa örtüsü takımı dikti. Bunlar Roma'ya yolculuğu sırasında babasının çok işine yarayabilirdi. Yiyeceklerini taşıyabilir ya da yol boyunca konakladığı hanlarda masaların üstünü örtebilirdi. Manastır'dan çıkmayan bütün rahibelerin her günkü en önemli işi olan dua etmenin saatler süren bir ayin yanında San Matteo'daki yoksul klerler geçimlerini sağlayabilmek için saatlerce çalışırlardı. Birkaç tür sebze ve meyve yetiştirir. Bütün temizlik ve yemek işlerini kendileri yapar. Aynı zamanda dışarıya satılmak üzere nakışlı mendiller, danteller, şifalı otlar hazırlar ve yazları o mevsimde fırının önünde ekmek hazırlamak kimsenin işine gelmediğinden ekmek yaparlardı. Siyah keten peçe ve bele düğümlenen sicimiyle üzerlerindeki kaba kahverengi giysi hiç kir göstermezdi. Ailesinin pek çok üyesi gibi müziğe özel yeteneği olan Suor Maria Celeste zaman zaman manastır korosunu yönetir ve rahibe adaylarına Gregorian tilaveti nasıl okunacağını öğretirdi. Manastırın eczacısı olduğundan gelen hekime yardımcı olmak, hap ya da iksir biçiminde reçeteler hazırlamak, daimi bir yatağının bulunduğu revirdeki hasta rahibelere bakmak onun işiydi. Mektuplarında onun adına da konuştuğu Suor Arcangela'yı marazlı olmakla doğrudan suçlamasa da zaman zaman kardeşinin sızlanmalarında histerik bir yan bulunduğunu ima etmektedir. Galileo'nun küçük kızının bu içe kapanık suskun ruh hali çocukluğundan getirdiği bir özellik olabileceği gibi kendisinin değil babasının tercihi olan manastırın kapalı yaşamına bir tepki olarak da belirmiş olabilir. Yoksul klerlerin çetin yaşam koşulları 1616'da Pavia'da klerlere katılan, daha sonra Saint Clair Nizamnamesi ile ilgili bir yorum kaleme alan Suor Maria Celeste ile Suor Arcangela'nın çağdaşı Maria Domitilla Galuzzi tarafından bütün çıplaklığıyla anlatılır. Maria Domitilla kendisine hemşirelerin arasına katılmaya aday birini tanıştıran bir rahibeye şu öğütü verir. Nasıl pespayı şeyler giydiğimizi, her zaman yalın ayak dolaştığımızı, gecenin bir yarısı kalktığımızı, sert tahtalar üstünde yattığımızı, durmadan oruç tuttuğumuzu, kötü, tatsız tutsuz şeyler yediğimizi, günün büyük bölümünü uzun dualar okuyarak geçirdiğimizi ve bütün eğlencemizin, hazzımızın, mutluluğumuzun, sevgisini kazanmak için onun kutsal erdemlerini taklit etmeye, nefsimizi köreltmeye ve kendimizi alçaltmaya, horlanmaya, açlığa, susuzluğa, sıcağa, soğuğa ve diğer bütün zahmetlere katlanmaya çalışarak sevgili Rabbimize hizmet etmek, onu sevmek ve memnun etmekten ibaret olduğunu göster ona. Trent Konseyi'nin o sıralarda yaygın bir uygulama olan genç kızların zorla rahibe yapılmasına özellikle karşı çıkmasına rağmen 16. yüzyılın sonraki döneminde Floransa'da manastıra giren soylu ailelerin kızlarının oranı arttığı gibi 17. yüzyılda da yükselmeye devam etti. Galileo'nun kızları San Matteo Manastırı'na kendi istekleriyle girmiş olmasalar da Suor Maria Celeste'nin orada yerini bulduğuna kuşku yoktur. Aynı şeyi Suor Arcangela için aynı kesinlikle söylemekse mümkün gözükmüyor. Ancak Suor Arcangela babasına bir mektup yazmış olsa bile elimizde böyle bir belge bulunmamaktadır. Suor Maria Celeste şayet Belosguardo'da birlikte yaşıyor olsalardı, babası ve erkek kardeşi için yapacağı türden ev işlerini üstlendiği görevlerin başına koymuştu. Vincenzo'nun meselelere bakış açısının bazen geniş, bazen dar olduğunu bahane ederek babasının gönlünü hep hoş tutmak suretiyle bu iki erkeğin arasında kendine bir yer edindi. Tarihsiz bir mektubunda Galileo'ya Vincenzo ile ilgili şu havadisi veriyor. Vincenzo'nun şiddetle yeni gömlek yakasına ihtiyacı var. Ona kalsa ihtiyaç doğduğunda eski yakaların beyazlatılması yeterli. Suor Arcangela ile birlikte ona yardımcı olmak için didiniyor. Zira yakaları gerçekten eskimiş. O yüzden dantel yakalı ve bunlara uygun manşetleri olan 4 yeni gömlek dikeceğim. Ancak bunu kendi başıma yapabilecek ne param ne de zamanım olduğundan sizden eksik malzemeleri temin etmenizi isteyeceğim efendim. Bana halis pamukludan bir braccio ile dantel almak için 18 ya da 20 lira kadar gönderebilir misiniz? Yardımcım Hortensa dantelleri çok güzel işliyor. Bugünlerde geniş yaka kullanıldığından kenarlarının çok teferruatlı olması gerek. Bir görseniz efendim, Vincenzo sözünüzü nasıl dinler olmuş, manşetlerini takmayı hiç ihmal etmiyor. Ben de güzel manşetleri hak ettiğini düşünüyorum. Sizden bu kadar çok para istememe şaşırmış olmalısınız ama nedeni bu. Galileo'nun her portresinde yüzünü çerçeveleyen bu geniş beyaz yakalar, Suor Maria Celeste'nin babası ve erkek kardeşi için diktiği, yıkadığı ve beyazlattığı o yakalardır. Ancak Galileo evde yalnız başına deneylerini yaparken kolları aşılmış eski bir deri önlük giyerdi. Bir öğleden sonra bahçede çalışırken kendisini ziyarete gelen bir grup seçkin konuğa, "Bu soytarı kılığında karşınıza çıktığım için utanıyorum, hemen gidip filozof kıyafetimi giyeyim," dediği rivayet edilir. Fakat Galileo bunu nezaketen söylemiş olsa gerektir. Çünkü ayak işlerini yapması için neden birini tutmadığı sorulduğunda, "Kalsın, zevkimden mahrum kalırım yoksa. Onları yapmak, yapılmışlarına sahip olmak kadar eğlenceli. Bu beni mutlu ediyor," der. Açık havada yaptığı bu dinlendirici işler, yoğun bilimsel çalışmalardan uzaklaşarak kafasını dinlemesini ve doğaya yakın olmasını sağlıyor. Sebze, meyve bahçesinde, üzüm bağında geçirdiği vakitler de ruhunu onarıyordu. Ama o saatlerin ara ara Suor Maria Celeste'ye tamir edilmesi için gönderdiği yıpranmış iş kıyafeti üzerinde silinmez izleri kalıyordu. "Pek muhterem ve sevgili efendim, diktiğim gömleklerin kalınını ve elimden geldiğince onardığım deri önlüğünüzü, ayrıca mektuplarınızı gönderiyorum. Mektuplar yenilerini görme isteği uyandıracak kadar güzeldi. Şimdi yatak çarşaflarını yapacağım. Çarşafların kenarları için gereken fırfırları bana gönderebileceğinizi umuyorum. Bu arada fırfırların geniş olmasına dikkat edin, zira çarşaflar oldukça kısa. Suor Arcangela'yı bir kez daha hekimin eline teslim ettim. Beni işlerimden alıkoyan ve sürekli endişe kaynağı olan bu bıktırıcı illetten Tanrı'nın yardımıyla kurtulup kurtulamayacağını göreceğiz. Salvatore, Galileo'nun hizmetkarı, önümüzdeki günlerde ziyaretimize gelmek istediğinizi söyledi. Bunu çok isteriz. Bu arada bize verdiğiniz sözü, hani bütün bir akşamı burada geçirme sözünü tutmanız gerektiğini size hatırlatırım. Merak etmeyin, manastırın salonunda akşam yemeği yiyebilirsiniz. Sadece masa örtüsünü aforoz ettik, yemeği değil. İlişikte küçük bir kompozisyon da gönderiyorum. Benim bu aptalca satırlarım size ihtiyaçlarımızın boyutları hakkında bilgi vermenin yanında doya doya gülmenize de vesile olacaktır. Fakat kız zekamı her zaman teşvik ettiğinizi bildiğimden bu denemeyi yazma cesaretini bana veren sizsiniz. O yüzden müsamaha gösteriniz efendi babam. Sizin o tatlı şefkatiniz yardımcım olsun. Balıklara teşekkür ederim. Suor Arcangela ile birlikte en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Rabbim mutluluğunuzu eksik etmesin. San Matteo, 20 Ekim 1623. Sevgili kızınız." Suor Maria Celeste'nin arada bir sözünü ettiği aforoz, yoksul klerlerin aralarında bir şaka konusuydu. Manastırın nizamnamesinde rahibelerin yemekhanesine hiçbir ziyaretçinin giremeyeceği açık biçimde belirtilmişti. Ancak San Matteo Manastırı'nda rahibelerin aile fertlerinin kurallara uygun biçimde kabul edilebileceği ayrı bir salon bulunmaktaydı. Beraberlerini getirdikleri yiyecekleri rahibe yakınlarıyla paylaşabiliyorlardı. Yani ister manastırın mutfağında pişsin, ister konuklar tarafından getirmiş olsun, herkes kendine ayrılan yerde oturduğu sürece birlikte yemek yenebiliyordu. Salon siyah demir bir kafesle ya da ızgarayla rahibelerin bulunduğu bölümden ayrılmıştı. Bütün alışverişler kafesin aralarından yapılıyordu. San Matteo Kilisesi'nin bitişiğindeki sunağın yanındaki duvarda başka bir ızgara daha vardı. Böylelikle rahibe korosunun söylediği şarkılar diğer tarafta oturan kentli konuklar tarafından duyulabiliyordu. Yoksul klerler bu dünyadaki yaşamlarını bütün ruhlar için dua ederek geçirmekle birlikte Tanrı'nın kucağına gizlenmiş olarak yaşadıkları yerin idamesi için de bir şeyler yapmak gerekiyordu. Bu uygulamalar Assisi'li Francis'in yeryüzünün nimetlerini teperek yoksulluk, itaat ve ibadet ilkeleri üzerine kendi Friars Minor tarikatını kurduğu 13. yüzyılın başlarına dek gider. Assisi'li Francis'in ilk kadın müridi 1212 baharında ona katılan zengin ve ayrıcalıklı bir genç kız olan Chiara Offreduccio ya da Claire'dir. Francis Claire'in altın sarısı saçlarını keser ve Assisi sokaklarında dilenmeye gönderir. Zamanla bu iki kişi arasında bir iş bölümü gelişir. Francis her yanı dolaşarak müjdeyi vaaz eder, Claire ise Clarisler ya da yoksul kızlar, yoksul Claire'ler olarak bilinen, zamanlarını tefekkürle geçiren ikinci Fransisken mezhebinin başına geçer. Claire, Francis'in San Damiano'da yaptığı manastıra kapanır, yerde yatar, neredeyse hiçbir şey yemez. Aynı zamanda da manastırlarda çalışma geleneğini başlatır, günlük dualarından kalan zamanı yün eğirmekle ve nakış işlemekle doldurur. Rabbimizin çalışmak gibi bir nimet bahşettiği rahibelerin, her cesaretinden sonra imanla ibadet eder gibi çalışmaları gerekir. Çalışmak ruhun sağlam olmasına ve ortak yarara hizmet eder. Bu sayede ruhun düşmanı olan tembellik gider ve bütün diğer fani şeyleri boyunduruğuna alan kutsal dua ve adanma ruhu canlı kılır. Senküler Nizamnamesi 7. Bölüm. Sor Maria Celeste'nin tarikata katıldığı sıralarda Senküler Nizamnamesi kilise politikasının dayatmalarıyla ve her manastırın başrahibesinin kişisel yorumuna bağlı olarak bazı konularda gevşetildi, bazılarında ise sıkılaştırıldı. Örneğin 17. yüzyılda ana babalar kızlarını İtalya'daki yoksul klerler tarikatına sokmak için çeyiz öderlerdi. Herhalde böyle bir şey Francis ile Clare'i dehşete düşürürdü. Bütün yoksul klerleri verilecek zekata bağlı hale getiren yoksulluk, nizamnamenin temel düsturu olmaya devam etti. Her ne kadar can sıkıcı bir görev olsa da Sior Maria Celeste sık sık babasından para istemek zorunda kaldı. Vincenzo'ya hediye almak için para istemek başka bir şey, kendisi için para istemek tamamen başka bir şeydi. 20 Ekim tarihli mektubuna bin bir özürle iliştirdiği o küçük kompozisyonundan meramı, muhtemelen manastırın yoksulluğunu gülünç bir duruma sokarak ricasını yumuşatmaktı. Ne yazık ki bu küçük kompozisyon kaybolmuş. Dolayısıyla gerçekten bir deneme mi, yoksa Galileo'nun sık sık yazdıklarına benzer ve San Matteo'yu ziyaret ettiğinde ızgaraların arasından da olsa izlemekten memnun kalacağı türden bir drama mı olduğunu bilemiyoruz. Rahibeler aynı zamanda manastırın geleneklerine uygun oyunlar da yazıyorlardı. Kilise yetkilileri eğitimlerinin ve eğlencelerinin bir parçası olarak onları izlekleri Kitab-ı Mukaddes'ten alınma ruhani komediler ve trajediler sahnelemeye özendiriyordu. Galileo, Sor Maria Celeste'nin hiçbir isteğini yerine getirmemezlik etmedi. O da karşılığında bu iyiliklerin kadrini hep bildi. Sor Maria Celeste kendisine, kız kardeşine ya da manastırdaki herhangi birine gösterdiği cömertlik ya da düşüncelilik için teşekkür ederken hem babasına düşkünlüğünü gösteren hem de babasının iyicilliğini ortaya koyan sözcüğü Amore Volesta elimizdeki 124 mektubunda 20 kereden fazla kullanıyor. Böylelikle Galileo bir yandan modern fiziği bulur, prenslere matematik öğretir, gezegenler arasında yeni görüngüler bulur, bilimsel kitaplar, yayımlar ve cüretkar kuramlarını yerleşik düşmanlarına karşı savunurken, öte yandan Sir Louisa'ya iplik alıyor, başrahibe Arkella'ya org için parçalar seçiyor, bahçesinde yetiştirdiği meyvelerden, şaraptan ve biberiyelerden gönderiyordu. Bize gönderdiğiniz son hediyeler için size sözcüklerle teşekkür etmek istedim, der Celeste. Küçük kompozisyonu gönderdikten bir hafta sonra yazdığı 29 Ekim 1623 tarihli mektubunda. Lakin size minnettarlığımızı ifade edebilecek sözcük bulamadım. Üstelik böyle bir minnet gösterisinin sizi memnun etmeyeceğini de biliyorum. Zira sizin gibi iyi ve nazik biri, söylevlerle ya da törenlerle ispatına gerek duyulmayan, ruhtan gelen gerçek şükranı yerler. O yüzden en iyi yaptığımız şeyi yaparak, yani bu ve sizden aldığımız diğer çok daha büyük sayısız hediyenin karşılığını duayla vermeye çalışarak size daha iyi hizmet edebiliriz. Babasının yakında Floransa'dan ayrılarak Roma'ya gideceğini hisseden Sor Maria Celeste kaygılanmadan edemiyordu. Bu ayrılığın uzun sürecek olmasından, babasının özeninden yoksun kalmaktan korkuyordu. Her zaman yaptığı gibi Vincenzo'yu gündeme getirdi. Patavatsızlık ediyor olabilirim ama zavallı kardeşimiz adına birkaç söz etmek isterim. Sizden bu seferki hatasını bağışlamanızı rica ediyorum. Bu gafını gençliğine veriniz. İlk kez yaptığı bu hata bağışlanmayı hak ediyor. O yüzden onu beraberinizde Roma'ya götürmeniz için size bir kez daha yalvarıyorum. Oğlunuza doğru yolu göstermek için orada bol bol fırsatınız olacaktır. Babalık görevinizi, iyiliğinizi ve şefkatinizi ondan esirgemeyin. O sırada 17'sinde olan Vincenzo, büyük ablasının tam tersine nankör ve suratsız biri olup çıkmıştı. Pisa'da fakülteye giden Vincenzo, Harvard'u parmağı savurmuş, babasının ona emanet ettiği Galileo'nun aziz dostu Benedetto Castelli'nin iyi niyetini tüketmişti. Ama Castelli mektuplarında Vincenzo'nun babasının gazabını üstüne çekecek belli somut bir kusurundan hiç bahsetmedi. Galileo Castelli'ye yazdığı bir mektupta oğlunun öğrencilik döneminde bitmek bilmeyen para taleplerinden duyduğu kızgınlığı şöyle dile getiriyordu. Önümüzdeki günlerde cep harçlığı olarak ayda 3 skudo ile yetinmek zorunda kalacak. Bununla alçı, kalem, kağıt ya da istediği herhangi bir şeyi alabilir. Bunun için kendini şanslı görmeli. Ben onun yaşındayken bu para için 40 takla atardım. Kasım ayının sonlarına doğru, sarrafın baskıdan çıkmasından ve Roma'da büyük ilgi görmesinden sonra Sor Maria Celeste babasından başka şeylerle birlikte kitabın bir kopyasını istedi. Babasının Floransa'dan ayrılmak üzere olduğunu hissediyordu. Pek muhterem efendi babam, size hep eziyet kaynağı olmuş ani bastıran soğuklar yüzünden ağrılarınızın ve rahatsızlıklarınızın artabileceğinden duyduğum korkuyla size duyduğum sonsuz sevgi arasında hiçbir haber alamadan öylece oturmak tahammül fersah bir şey. nasıl olduğunuzu ve ne zaman yola çıkmayı düşündüğünüzü bilmek istiyorum. Masa örtüsü işine hız verdim. Neredeyse bitmek üzereler. Size bir örneğini gönderdiğim püskülleri yaparken elimdeki malzemenin son iki örtüye yetişmeyeceğini fark ettim. O yüzden 4 bıraç çaya daha ihtiyacım var. Lütfen bunların elime çabuk geçmesi için elinizden geleni yapınız efendim. Ben de örtüleri siz buradan ayrılmadan yollayabileyim. Çünkü yaklaşan yolculuğunuzu düşünerek onları bitirmek için çok uğraştım. Gece yatabileceğim bir odam olmadığından Sir Diamanta kendi kardeşini bu misafirperverlikten mahrum ederek odasında kalmama izin veriyor. Fakat o da şu anda korkunç soğuk. Başım öyle üşüdü ki duvar halılarınızdan, artık burada olmayacağınızdan ihtiyacınız kalmayacak beyaz halılardan birini göndererek bana yardım etmezseniz burada daha ne kadar kalabilirim bilmiyorum. Bana bu yardımı yapabilir misiniz? Ayrıca okuyabilmem için yeni yayımlanan kitabınızdan bir tane göndermenizi rica edeceğim. İçinde yazanları görmeye can atıyorum. Veda etmeye geldiğinizde size vermek umuduyla birkaç gün önce kek yapmıştım. Ama bunun korktuğum kadar erken gerçekleşmeyeceğini görüyorum. Yine de fazla sertleşmeden onları size vermek istiyorum. Sir Arcangela hala günahlarının arınmaya devam ediyor. Butları dağlandıktan sonra kendini daha iyi hissediyor. Bense hala pek iyi sayılmam. Ama bu kırıklığa artık alıştım. Rabbimin küçük acılarla beni sürekli ısınamaktan hoşlandığını düşünerek çok dert etmiyorum. Rabbime şükürler olsun. Size her bakımdan en büyük saadetleri vermesi için ona dua ediyorum. Mektubumu bitirirken Sir Arcangela ile birlikte sevgilerimizi gönderiyoruz. San Matteo, 21 Kasım 1623. Sizi çok seven kızınız Sir Maria Celeste. Efendim, beyazlatılacak gömlek yakanız varsa bize gönderebilirsiniz. 11. Her şeyden önce bize gereken. Manastıra derin bir sessizliğin çöktüğü akşam duasından sonra San Matteo'daki 30 rahibe elbiseleriyle yataklarına çekilirdi. Gece ölüm içlerinden birini çağırdığında sonraki yaşamlarına gitmeye hazır olmalı ya da karanlığın sessizliği gece yarısı onları matinse çağıran çanın sesiyle bozulduğunda kocaları İsa'yı mum ışıklarıyla karşılamak üzere yalın ayak kafile halinde koro yerine gitmek üzere saman şiltelerden hemen kalkabilmeliydiler.